Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Engin Ercan. Eserin adı Platon bir gün kolunda bir ornitorenkle bara girer. Felsefeyi mizah yoluyla anlamak. Yazarı Thomas Cathcart, Daniel Klein. Türü felsefe. Türkçe'ye çeviren Algan Sezgin Türedi. Yayın evi Aylak Kitap, 6. baskı Ağustos 2010. ISBN 978-605-5691-22-6. Bu kitap 190 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 13 Ocak 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Platon bir gün kolunda bir ornitorenkle bara girer. Dikkat! İçeride felsefe espri var. Yılın en matrak çok satırı. The Boston Globe. Çok güldüm, çok şey öğrendim, çok sevdim. Roy Blunt. Felsefe mi? Felsefeyi anlamak için büyük bir dehanın zekasına ve peygamber sabrına sahip olmak gerekir. Bu doğru değil. Bu komik, ele avuca sığmaz, çok yönlü ve zengin içerikli kitap, bu efsaneyi yerle bir ediyor. Kendinizi olağanüstü eğlenceli bir felsefe dersinin içinde bulacaksınız. Felsefi kavramların esprilerle nasıl aydınlatılabileceğini, mizahın da aslında büyüleyici bir felsefi içerik barındırdığını göreceksiniz. Ama bir dakika, bu iki kavrayış yolu, yani felsefe ile espri aynı şey mi yoksa? Fıkra ve esprilerin kuruluşu ve etkisiyle felsefi kavramların kuruluşu ve etkisi aynı malzemelere dayanmaz mı? İkisi de aynı şekilde aklımızı gıdıklamaz mı? Biraz düşünüp sonra söylesek. Harvard'lı iki felsefe profesöründen güldürürken düşündüren bir stand-up. Temel ideolojimizi, bunlar benim ilkelerim, beğenmiyorsanız elimde başkaları var, diyerek özetleyen felsefi dedemiz Groucho Marx'ın anısına. Felsefe espri, sunuş. Dimitri, dünyayı Atlas taşıyorsa Atlas'ı ne taşıyor? Tasso, kaplumbağa. Dimitri, İyi de kaplumbağa neyin üstünde duruyor peki? Tasso, bir diğer kaplumbağanın. Dimitri, peki o kaplumbağa neyin üstünde? Tasso, sevgili Dimitri, ondan sonrası ta dibine kadar hep kaplumbağa işte. Bu kadim Yunan diyalog parçası, felsefede sonsuz gerileme denilen kavramı ne de güzel örnekliyor. Yaşamın, evrenin, uzay ve zamanın en önemlisi de bir yaratıcının ilk nedenini sorduğumuzda kendimizi birdenbire sonsuz bir sürecin içinde buluruz. Sorunun mantığına göre yaratıcıyı da bir şey yaratmış olmalıdır. Bu neden zincirini ne yaratıcı durdurabilir ne de kaplumbağa. Her son yaratıcının gerisinde başka bir yaratıcı, her son kaplumbağanın gerisinde başka bir kaplumbağa bulunur. Aşağı ya da isterseniz yukarı doğru birbiri ardına hiç durmadan yaratıcılar ya da kaplumbağalar sıralanır. İşte bu sonsuz gerilemedir. Bu sonsuz gerilemenin sizin içine soktuğu yolda çaresizce kala kaldıysanız, belki creatio ex nihilo, hiçlikten yaratılış, anlayışına ya da biraz farklı bir bağlamda söylenmiş olsa da John Lennon'ın şu öğretisine sığınabilirsiniz. Elvis'ten önce hiçbir şey yoktu. Biz yine yaşlı dostumuz Tasso'ya kulak verelim. Yapıştırıverdiği yanıtın ta dibine kadar hep kaplumbağa, iki yüzü vardır. Hem konuyu aydınlatır, hem de fıkraların sonlarındaki vurucu cümleciklerin yankısını taşır. Zınk! Bu aslında hiç de şaşırtıcı değil. Fıkra ve esprilerin kuruluşu ve etkisiyle, felsefi kavramların kuruluşu ve etkisi aynı malzemelere dayanır. İkisi de aynı şekilde aklımızı gıdıklar. Bu yüzden ikisi de aynı itkiyle hareket ederler. Olayları algılama tarzımızda karışıklık yaratarak bizi şaşırtma, dünyalarımızı altüst etme, hayatın saklı, sıklıkla huzur kaçırıcı gerçeklerini bulup çıkarma. Filozofun içgörü dediği şeyle fıkracının zınk diye oturttuğu esprisi aynıdır. Örneğin şu çok bilinen şakaya bakalım. İlk bakışta budalaca görünebilir ama biraz yakından bakıldığında bu şaka İngiliz deneyici felsefesinin kalbindeki soruyu açığa çıkarır. Dünya hakkında ne tür bilgiye bel bağlayabiliriz? Morty eve geldiğinde en yakın dostu Lou'yu yatakta karısıyla yakalar. Daha Morty bir şey demeye kalmadan Lou yataktan fırlar ve "Bir şey söylemeden önce cevap ver eski dostum," der. "Bana mı inanacaksın, gördüklerine mi?" Burada Lou duyusal deneyimin üstünlüğüne meydan okuyarak şu sorularla bizi karşı karşıya bırakıyor. Hangi veriler kesindir ve niçin? Dünya hakkında bilgi toplamanın bir yoluna, mesela görmeye, diğerinden, mesela Lou'nun anlatacağına inanmaya, daha mı fazla güvenmek gerekir? İşte size bu kez iki sonuç benzerse nedenleri de benzer olmalıdır İlkesine göre işleyen, analojiye dayalı kanıtlamaya dair bir felsefe espri örneği. 90 yaşında bir adam doktora gider ve doktor der, 18 yaşındaki karım hamile. Doktor, size bir öykü anlatayım der. Adamın birisi ava gitmiş ama yanına tüfeğini alacağına dalgınlıkla şemsiyesini almış. Birden bir ayı saldırınca adam can havliyle şemsiyesini doğrultmuş, ateş etmiş ve ayıyı vuruvermiş. Ama imkansız bu doktor der yaşlı adam. Mutlaka başkası vurmuştur. Doktor gülümser. Ben de onu diyordum. Şimdilerde akıllı tasarım, mesela göz bebeği diye bir şey varsa o halde göklerde bir göz bebeği tasarımcısı olmalıdır. Tartışmalarında kullanılan felsefi numarayı, yani analojiye dayalı kanıtlamayı anlatmak için bundan iyi örnek bulmak zordur. İşte böyle sonsuza kadar gidebiliriz ve gerçekten de agnostisizmden zene, yorumsamadan sonsuzluğa gideceğiz. Felsefi kavramların esprilerle nasıl aydınlatılabileceğini, ne kadar çok fıkranın büyüleyici felsefi içerik barındırdığını göreceğiz. Ama bir dakika, bu iki kavrayış yolu, yani felsefe ile espri aynı mı yoksa? Biraz düşünüp sonra söylesek. Felsefe dersine ilk adımını atan öğrenci ne bekler? Öğrenciler hiç de alçak gönüllü değildir. Bir anda her şeyin anlamı üzerine bir bakış açısı kazanma umudu taşırlar. Derken karşılarına biri çıkar, aynı renkte çoraplarıyla biraz çatlak görünüşlü biri ve anlamın anlamı üzerine nutuk çekmeye başlayıverir. Her şeyin sırası var der. Sorular, sorular. Küçük büyük fark etmez, bir soruya yanıt vermeden önce sorunun ne anlama geldiğini kavramamız gerekir. Önce gönülsüzce dinleseniz de bir süre sonra söyledikleri size son derece ilginç gelmeye başlar. İşte böyledir felsefe ve filozoflar. Sorular soruları doğurur ve doğan sorulardan bir sorular nesli ürer. Ta dibine kadar hep soru. Temel sorularla başlayabiliriz. Tüm bunların anlamı nedir? Tanrı var mıdır? Kendime nasıl dürüst olabilirim? Ve yanlış sınıfa mı düştük ne? gibi. Ama kısa sürede ilk soruları yanıtlamak için başka sorulara gerek olduğunu fark ederiz. İşte bu süreçten her biri belli büyük sorularla uğraşan bir dizi felsefi disiplin doğmuştur. Her felsefi disiplin, kendi büyük sorusunun altında yatan soruları sormaya ve bunları yanıtlamaya çalışır. Metafizik adıyla bilinen disiplin, tüm bunların anlamı nedir sorusuyla boğuşurken, din felsefesi Tanrı var mıdır sorusuyla uğraşır. Kendime karşı nasıl dürüst olabilirim, varoluşçuluk ekolüne düşerken, yanlış sınıfa mı düştük nedir sorusunu, felsefe nedir sorusunu soran metafelsefe adlı yeni sektörde ele alır. Ve işte bu böyle, her felsefe küresinin farklı soru ve kavramları ele alışıyla devam eder. Kitabımızı zaman dizinsel olarak değil, felsefe sınıfına ilk girdiğimizde aklımızda dolanan bu sorulara ve bu sorularla ilgilenen disiplinlere uygun olarak düzenledik. Tüm bu disiplinlerle aynı kavramsal bölgeyi işgal eden bir avuç şakanın varlığı ise ortada. Tamamen şans mı? Sahiden akıllı bir tasarımcı mı var yoksa? Ve tüm bunların bunca ortada oluşunun kocaman bir nedeni var. O sınıftan çıktığımızda kafamız karmakarışık ve şaşkındık. Tüm bu kafa isteyen dalgaları asla sökemeyeceğimize emindik. İşte o sırada son sınıf öğrencilerinden birisi karşımıza çıkıp Morty'nin eve gelişi ve en yakın arkadaşı Lou ile karısını yatakta yakalayışı fıkrasını anlattı. İşte bu felsefedir dedi. Biz felsefe espri dedik. Thomas Cathcart, Daniel Klein, Ağustos 2006. 1. Metafizik. Metafizik kafadan büyük soruya dalar. Varlık nedir? Gerçekliğin doğası nedir? Özgür irademiz var mı? Bir toplu iğnenin başında kaç melek dans edebilir? Bir ampul değiştirmek için kaçını çağırmalıyız? Dimitri, son zamanlarda canımı sıkan bir konu var Tasso. Tasso, neymiş? Dimitri, tüm bunların anlamı ne? Tasso, tüm bunlar derken? Dimitri, işte yaşam, ölüm, aşk, şu aşurenin içine koyulabilen ne varsa. Tasso, bunların bir anlamı olduğunu da nereden çıkardın? Dimitri, olmalı çünkü. Yoksa yaşam şey olurdu. Tasso, ne? Dimitri, ben iki tek atayım. Teleoloji. Evrenin bir amacı var mıdır? Aristoteles'e göre her şeyin bir telosu, ulaşması gereken içsel bir ereği vardır. Bir meşe palamudunun telosu meşe ağacıdır. Meşe palamudunun ereği budur. Kuşların, arıların erekleri vardır. Kuru fasulyenin bile. Gerçekliğin yapısının bir parçasıdır bu. Biraz soyut mu geldi söylediklerimiz? Öyleyse Bayan Goldstein'ın yardımıyla telos kavramını göklerden yere indirelim. Bayan Goldstein iki torunuyla gezmeye çıkar. Yolda karşılaştığı bir arkadaşı laf arasında çocukların yaşını sorar. Bayan Goldstein hemen yanıtı yapıştırır. Doktor 5, avukat 7 yaşında. Ne dersiniz? İnsan yaşamının da bir telosu var mıdır? Aristoteles'e sorarsanız evet. Ona göre insan yaşamının telosu mutluluktur. Filozoflar insanlık tarihi boyunca bu saptamayı tartışıp durmuştur. Aristoteles'ten 7 asır sonra ise Aziz Augustin, yaşamın telosunun Tanrı sevgisi olduğunu düşünecektir. 20. yüzyıl varoluşçusu Martin Heidegger ise, insanın telosunun otantik insanlık durumunu, özellikle de ölümü reddetmeden yaşamak olduğu fikrindeydi. Mutluluk mu? Ay ne banal! Ne kadar filozof varsa o kadar yaşamın anlamına dair fikir, ne kadar yaşamın anlamına dair fikir varsa, o kadar da yaşamın anlamına dair fıkra vardır. Hayatın anlamını arayan bir adam, guruların en bilgesinin Hindistan'ın en yüksek dağının zirvesinde yaşadığını öğrenir. Uzun uğraşlardan sonra dağı bulup tırmanmaya başlar. Dağ öylesine diktir ki defalarca kayar, yuvarlanır, düşer ama sonunda doruğa ulaşır. Her yanı yara bere içindedir ama hiç aldırmaz. İşte hayatın sırrını bilen o yüce guru bağdaş kurmuş, karşısında oturmaktadır. Ey bilgeler bilgesi der adam. Sana hayatın sırrını sormaya geldim. Ha evet, hayatın sırrı der guru. Hayatın sırrı harçtır. Harç mı? Ne yani? Ben onca eziyete katlandıktan sonra, şimdi sen bana hayatın sırrı harç mı diyorsun? Guru omuz silker. Yoksa değil mi? Gurunun altını çizdiği nokta çok açık. Yaşamın telosu öyle hazır formüllere sığdırılamaz. Bu sorunun peşine düşen kaygan bir zeminde yol alacağını bilmelidir. İşin doğrusu böyle bir sorunun peşinden gitmek de öyle herkesin harcı değildir. Hayatın telosu insanların ne olmaları gerektiği ile belli bir bireyin telosu ne olmak istediği arasında bir ayrım vardır. Aşağıdaki fıkranın kahramanı dişçi Sam, gerçekten yaşamın evrensel telosunu mu arıyor, yoksa sadece kendi istediğini mi yapıyor? Belki buna kesin bir yanıt veremeyebiliriz ama annesinin, oğlunun hayatının telosu hakkında kesin bir fikre sahip olduğu gayet açık. Philadelphia'lı dişçi Sam Lipschitz, hayatın anlamını bulmak için Hindistan'a gider. Aylar geçer, kendinden bir haber çıkmaz. Bunun üzerine annesi oğlunu bulmak üzere yola çıkar. Hindistan'a vardığında çevresindekilere buraların en bilgesinin kim olduğunu sorar. Tavsiye edilen gurunun yaşadığı yere vardığında kapıdaki görevliler onu durdururlar. Guruyla görüşebilmek için bir hafta beklemesi gerektiğini, görüştüğünde ise ona sadece 3 kelime söyleyebileceğini anlatırlar. Kadın sarf edeceği 3 kelimeyi düşünerek sabırla bekler. Nihayet görüşme günü gelip gurunun karşısına çıkarıldığında şunları söyler. Eve dönsem. Sözlüklerde metafizik kelimesine bakarsanız sözcüğün Aristoteles'in bir çalışmasının başlığından geldiğini görürsünüz. Sözlüğe göre metafizik, bilimsel gözlemin ötesinde, meta, yer alan, soyut düşünce seviyesindeki sorularla ilgilenir. Ancak işi biraz kurcaladığınızda, bunun Latince post hoc hocum denen bir durumdan kaynaklandığı ortaya çıkar. Aristoteles aslında bu çalışması için bilimsel gözlemin ötesindeki sorularla ilgilenmesinden hareketle, metafizik başlığını hiç kullanmamıştır. İşin aslı bu ad, M.Ö. 1. yüzyılda Aristoteles'in eserlerini düzenleyen bir editörün, filozofun fizik üzerine çalışmasının ardından geldiği için ilgili bölüme, den sonra, ötesi anlamında meta başlığını seçmesinden doğmuştur. Özcülük. Gerçeğin yapısı nedir? Şeyleri neyseler, o kılan öz nitelikler nelerdir? Ya da tersten sorarsak, şeylerin özüne ait olmayan nitelikler nelerdir? Aristoteles, özsel ve ilineksel özellikler diye bir ayrım yapmıştı. Ona göre özsel özellikler, bir şeyin onlar olmadan olduğu şey olamayacağı özelliklerken, İlineksel özellikler, bir şeyin neliğini değil nasıllığını belirleyen özelliklerdi. Aristoteles, örneğin akıllı olmanın bir insan için özsel bir özellik olduğunu ve Sokrates insan olduğundan Sokrates'in akıllı olmasının onun Sokrates olmasının özüne ait olduğunu düşünüyordu. Akıllı olma özelliği olmasaydı Sokrates, Sokrates olamazdı. Bu durumda aslında insan bile olamayacağına göre nasıl Sokrates olabilirdi ki? Diğer yandan Aristoteles, Sokrates'in basık burunlu oluşunun, onun yalnızca ilineksel bir özelliği olduğunu, bu burun biçiminin Sokrates'in nasıl olduğunun bir parçası olsa da, onun ne veya kim olduğunun özünü teşkil etmediğini söylüyordu. Başka bir deyişle, Sokrates'ten akıllı olma özelliğini alırsanız, o artık Sokrates olmayacaktır. Ama ona estetik ameliyatı yaptırsanız, o sadece güzel burunlu bir Sokrates olacaktır. Bu da insanın aklına şu fıkrayı getiriyor. 70'ine merdiven dayayan Thompson, daha uzun yaşayabilmek için yaşam tarzını tamamen değiştirmeye karar verir. Sıkı bir diyete başlar, koşar, yüzer ve güneşlenir. 3 ay içinde 10 kilo verir, göbeği 10 santim daralırken göğüs kafesi 5 santim genişler. İyice dinçleşen ve bronzlaşan Thompson, başarısını yepyeni bir saç modeliyle taçlandırmaya karar verir. Yeni saç modeliyle berberden çıkıp karşıdan karşıya geçerken bir otobüsün altında kalır. Son nefesini verirken "Tanrım" diye haykırır. "Nasıl yapabildin bunu bana?" Yukarıdan yanıt gelir. "Vallahi kusura bakma Thompson, tanıyamadım seni." Zavallı Thompson aslında bazı ilineksel özelliklerini değiştirmiştir. Bu nedenle bütün bu değişikliklere karşın biz onun özünde hala Thompson olduğunu biliyoruz. Aslında bunu Thompson da biliyordu. Zaten bu iki koşul fıkranın kuruluşunun özüne aittir. İşin ironik yanı, fıkrada Thompson'ı tanıyamayan tek karakter, özü her şeyi bilmek olan Tanrı'dır. Özsel ve ilineksel özellikleri bu yolla betimleyen birçok fıkra vardır. Eyüp, bil bakalım, yeşil olan, duvara asılan ve ıslık çalan şey nedir? Sol, bilemeyeceğim. Eyüp, ringa balığı. Sol, ama ringalar yeşil değildir. Eyüp, yeşile boyarsın. Sol, ama ringayı duvara asmazsın. Eyüp, bir çiviyle bir çekice bakar. Sol, ama ringalar ıslık çalmaz. Eyüp, çalmasın. Fıkranın aşağıdaki çeşitlemesi muhtemelen dost toplantılarında fazla işinize yaramayacaktır ama felsefe kurumunun yıllık toplantısında size epeyce puan kazandırabilir. Eyüp, yeşillik, duvara asılma ve ıslık çalabilme özelliklerine sahip ex nesnesi nedir? Sol, bu tarife uyan bir şey gelmiyor aklıma. Eyüp, ringa. Sol, ringanın yeşillik özelliği yoktur. Eyüp, özsel özellik anlamında doğru sol. Ama bir ringa ilineksel olarak yeşil olabilir değil mi? Boya göreceksin. Sol, ama ringa balıklarının duvara asılacak yerleri yoktur. Eyüp, ama ilineksel olarak duvara çakarsan. Sol, bir ringa nasıl ilineksel olarak duvara çakılabilir? Eyüp, İnan bana her şey mümkündür. Felsefe bu. Sol, peki ama bir ringa balığı ıslık çalamaz. İlineksel olarak bile. Eyüp, iyi, dava et beni o zaman. Sol ve Eyüp hiç ses çıkarmayan felsefe kurumu üyelerine dönerler. Sol, ne bu? Stoacılar toplantısı mı? Nietzsche bile Vatikan'a sardırdığında daha çok kahkaha almıştı yahu. Bazen bir nesnenin ilk bakışta ilineksel görünen özelliklerinin sadece bazı sınırlar içinde ilineksel olduğu ortaya çıkar. Filler neden büyük, gri ve kırışıktır? Çünkü ufak, beyaz ve yuvarlak olsalardı aspirin olurlardı. Ufak bir fil hayal ederek ona ufak bir fil diyebiliriz. Beyaz bir fil hayal ederek ona beyaz bir fil diyebiliriz. Kırışıksız bir fil de kırışıksız bir fil olur. Başka bir deyişle büyüklük, grilik ve kırışıklılık Aristoteles'in bir filin özsel olarak ne olduğunu tanımlama sınavını geçemezler. Onlar fillerin genel ve ilineksel olarak nasıl olduklarını betimlerler. Ancak fıkra bunun bir noktaya kadar doğru olduğunu söyler. Aspirin gibi ufak, beyaz ve yuvarlak bir şey bir fil olamaz. Ve böyle bir nesneyle karşılaştığımızda aklımıza, "Hey, ağzına attığın bir aspirin mi, yoksa alışılmamış türden bir fil mi?" diye sormak gelmez. Burada vurgulanan büyüklük, grilik ve kırışıklığın bir filin özsel nitelikleri olma konusunda yeterince kesin terimler olmayışlarıdır. Bir şeyin fil olup olmadığını belirlemede, diğer niteliklerin yanında belli bir büyüklük derecesi ve belli bir renk seviyesi söz konusudur. Diğer yandan kırışıklık, belki kırmızı bir ringa veya ıslık çalan bir ringadır. Dipnot, ringa, dikkati başka yöne çekmek için kullanılan unsur. Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.